C'est...
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şamsi 5 Ordubehş 1403, Hicri Kamberi 15 Şevval 1445 ve miladi 24 Nisan 2024 Çarşamba. Bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber büyüteni ve siyasi romderenin ardından sırasıyla Filistin gelişmeleri üzerine siyasi analiz Sayın İhsan Kaçar ile yapan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi ve dünyada su krizi endişeler ve umutlar isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden kısa başlık. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, İran'ın köklü milletinin asla Amerika'ya teslim olmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Sri Lanka'daki temaslarını sürdürdü. İran ile Pakistan Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yaptı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, işgal rejiminin casusluk merkezine ev sahipliği yapanlara uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika'nın müdahaleci politikalarını gözden geçirmesini istedi. Ve Siyonist işgalcilerin son saldırısında 79 Filistinli şehit olurken 86 kişi de yaralandı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı lideri İmam Hamenei bugün binlerce İranlı işçiye hitap ettiği konuşmada Amerika ve Batı'nın yaptırımlar ve İran milletini baskıdan gerçek amaçlarının millet ve İslam nizamına boyun eğdirmekten ibaret olduğunu işaretle İran'ın köklü ve büyük milleti ve İslam Cumhuriyeti'nin zorbalıklar karşısında teslim olmayacağını ve yaptırımları gelişme ve canlanma fırsatlarına dönüştürerek aydın geleceğe ulaşacağını ifade etti. İslam İnkılabı lideri onların İran'ın servet, itibar ve politikalarının bazı ülkeler gibi Amerika'nın elinde olmasını istediğini, ancak İslam nizamı, İslam gayreti ve büyük ve köklü İran milletinin asla onların zorbalıkları karşısında boyun eğmeyeceğini ifade etti. İmam Hamenei beyanatının devamında Amerika ve Avrupalıların eşi görünmeyen şeklinde nitelendi yaptırımlara dikkat almadan ekonomik konulardan söz etmenin imkansız olduğunu işaretle Batılıların İran'a karşı yaptırımları nükleer silah, insan hakları ve terörizme destekleme gibi yalan meselelere bağladıklarını kaydetti.
Batılıların yalan iddiaları ve çelişkili sözlerine Gazze örnek gösteren İslam İnkılabı lideri şöyle konuştu. Onlara göre bombardıman altındaki Gazze halkı teröristtir. Ancak 6 ayda binlercesi çocuk olmak üzere 40 bini kişiyi katliam eden acımasız, habis ve sahte Siyonist rejim terörist değil. İmam Hamene'nin sözlerinin devamında nükleer konuyla ilgili birkaç sene önceki sözlerine atıfta bulunup, Amerikalılar önce İran'ın nükleer meselede ne kadar geri adım atarsa ikna olacaklarını belirlesinler meselesini gündeme getirip şöyle dedi. Onlar asla bu sınırı belirlemek istemiyorlar. Çünkü onlar adım adım ileri giderek ülkenin nükleer teçhizatını o Kuzey Afrika ülkesi gibi kaldırmak ve İran'ın nükleer sektörünü kapatmak istiyorlar. Oysa sağlık, tıp ve diğer alanlarda nükleer faaliyetlerin sonuçlarına ülkenin çeşitli bölümleri ihtiyaç duymaktadır.
Ayetullah Hamene yaptıranların ülke ekonomisine zarar verdiğine ve ekonomik sorunlara yol açtığına işaret de ancak bu yaptıranların potansiyeller ve yeteneklerin harekete geçmesine yol açtığını kaydetti. Silah üretimi alanındaki gelişmeleri ve ilerlemeleri yaptıranları fırsata dönüştürmenin bir örneği olarak değerlendiren İslam İnkılabı lideri sözlerini şöyle sürdürdü. Bu ilerleme işte bir yerde kendini gösterdi. İslam İran'ın yaptırım koşulları altında nasıl bu kadar ileri silah üretebildi konusunda tüm düşmanları şaşırdı. İslam İnkılabı rehberi şöyle devam etti. Allah'ın izniyle daha çok daha iyi ve daha gelişmiş silahlar üretilecek. Gelişmeler elbette silahlarla sınırlı kalmayacak ve kalmamıştır da çeşitli tıp, sağlık ve bazı sanayi ve mühendislik sektörlerinde İran dünyanın ileri gelen ülkeleri arasında yer alıyor.
Yaptırımların etkisinin zayıflatmaya yüz tuttuğunu belirten İslam İnkılabı lideri sözlerine şunları da ekledi. Son zamanlarda uluslararası kaynakların raporlarından birinde İran'ın gayri safi ulusal ürünündeki artış görülüyor. Bu da ülkede daha fazla ve daha iyi iş yapıldığı anlamına geliyor. Sınır dışına ümit beslemediğimiz yaptırımlarla İran'ı yok edemediklerini gösterdik. Ayetullah Hamene'yi milletlerin Filistinlilere destek amaçlı yürüyüş ve gösterilerine Avrupa ve Amerika sokaklarında Filistin ve Hizbullah bayraklarının çekilmesine değinerek İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'i destekleme bahanesiyle terör destek vermekle suçlayanların rezalet durumunu da gözler önüne sererek şöyle buyurdu. Artık sadece İran milleti değil, tüm milletler Filistin'i destekliyor. Gaspçı yerleşimcinin zulmüne karşı çıkıp evini gasp edene karşı direnen Filistinli terörist mi? Terör direnişinin zulme karşı ve gayretli cephesi mi yoksa insanları bombalayarak felaket yaratmak mı? Tabii ki bu iddialar ile hiçbir yere varamadılar ve varamayacaklar da.
Ayetullah Hamene'yi konuşmasının bir başka bölümünde şöyle dedi. İran halkı şunu açıkça bilmelidir ki zorbaların onlara olan düşmanlığın sebebi söyledikleri yalanlar değil. Bağımsız bir İran'ın olacağı gerçeğidir. Bağımsız bir İran zorbalıklara karşı boyun eğmeyecek. Onların yenilgiye uğramış, gerici, başarısız ve ilahi değerler ve insani fıtrata karşı olan değerlerine uymayacaktır. Öyle siyaset der ki bazı batılı yorumculara göre Amerika'nın 200 yıllık itibarını yok etmektedir. Ayetullah Hamene'yi köklü ve büyük İran milletinin bu başarısız politikaları izlemesini beklemenin boşuna beklemek olduğunu vurgularken şöyle konuştu. İran milleti dimdik ayakta, sağlam durmuş, tabii duruşumuzu eylemlerimizde göstermeliyiz. Bu şekilde tembellik ve aylaklıktan kaçınmak şartıyla Allah'ın izniyle köklü niyetlilerin ortaya çıkardığı zorluk ve sıkıntılardan İran milletine empoze edilenlerden daha fazla fırsat ve ilerleme çıkarabiliriz. Böylece ilahi lütuf sayesinde geleceğin aydınlık ufkuna ulaşacağız.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe tarafından resmi törenle karşılandı. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da Sri Lankalı mevkidaşı Ranil Wickremesinghe tarafından resmi törenle karşılandı. Reisi ve Wickremesinghe tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı yapıldı ve iki ülkenin milli marşları çalındı. Ülkelerin heyetlerinin takdiminin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçildi. Bugün ayrıca Sri Lanka'yı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, iki ülkenin ortak projesinin açılış törenine katıldı. Tamamı İranlı firmalar tarafından gerçekleştirilen Sri Lanka'nın Oma-Oya çok amaçlı baraj ve hidroelektrik santrali projesi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremasinghe'nin katılımıyla hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Reisi törende yaptığı açıklamada İran'ın Sri Lanka'ya teknik ve mühendislik hizmetleri sunmaya hazır olduğunu vurguladı. Bugün büyük bir projenin hizmete açıldığına dikkat çeken Reisi, ama daha önemli konu Asya'daki iki ülke ve millet arasındaki dayanışma ve kardeşliktir dedi. Cumhurbaşkanı Zeyd İbrahim Reisi, Tahran hükümetinin bağımsız Asya ve komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek istediğini de sözlerine ekledi. Oma-Oya projesinin açılmasıyla birlikte Sri Lanka'nın başkenti Colombo'nun 230 kilometre doğusunda bulunan Uva eyaletindeki Oma-Oya ve Mahatuatila-Oya nehirlerinin fazla suyu aynı eyaletteki kurak bölgelere tarımsal kalkınma için taşınacak. Bu hedefe paralel olarak projenin yeraltı santrali 120 megawatt kapasiteyle elektrik üretecektir. Projenin hedefleri arasında yılda 290 gigawatt saat enerji üretimi, Güneydoğu Sri Lanka'nın kurak bölgesindeki 5000 hektarlık tarım arazisinin su ihtiyacını karşılama ve yağışlı bölgeden kurak bölgelere 145 milyon metreküp su taşıma yer alıyor. Proje İran'ın Farab şirketi tarafından ve İranlı uzmanlar ve mühendislerin gayretleriyle Sri Lanka'da hayata geçirildi ve tamamlandı.
İran ve Pakistan ortak bir bildiri yayınlayarak Gazze'de kayıtsız şartsız olarak derhal ateşkes sağlanmasına, abluk altındaki Gazze'lilere insani yardımların engele takılmadan ulaştırılmasına ve Filistinli mültecilerin geri dönüşüne vurgu yaptılar. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Pakistan ziyaretinin ardından yayınlanan bildiride iki ülke, İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik sürekli işlediği cinayetlere ve saldırılarına ve geniş çaplı yıkım ve ölüme ve milyonlarca Filistinlinin yerinden olmasına yol açan insanlık dışı ablukasını şiddetle kınadılar. İran ile Pakistan, Gazze'de kayıtsız şartsız olarak derhal ateşkes sağlanmasına, abluk altındaki Gazze'lilere insani yardımların engele takılmadan ulaşılmasına ve Filistinli mültecilerin geri dönüşüne ve de işgal rejiminin işlediği cinayet ve suçları için hesap vereceğinden emin olunmasına vurgu yaptılar.
106 ülkenin üst düzey güvenlik yetkililerinin katıldığı 12. Yüksek Güvenlik Yetkilileri Zirvesi'nde konuşan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Akbar Ahmedyan, Siyonist rejime siber güvenlik merkezleri kurulmasına izin veren ülkeleri uyardı. İran'ı temsilen zirveye katılan Ali Akbar Ahmedyan, burada yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti yıllardır Amerika ve Siyonist rejimin sayısız siber saldırısına maruz kalan ülkelerden biri. İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer sahasına Stuxnet kötü amaçlı yazılımıyla yapılan tehlikeli saldırının hikayesini hatırlıyorsunuz. Bilgisayar ve akıllı telefonların işletim sistemleri başta olmak üzere donanım ve yazılım sistemlerinin çoğunun Amerikan şirketlerine ait olduğunu düşündüğümüzde bu ülke bu araçları kötüye kullanıyor dedi. Ahmedyan açıklamalarının devamında ne yazık ki söz konusu siteler, sabotaj, casusluk ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki konsolosluğuna saldırı veya Filistinlilere suikast düzenlemek gibi terör operasyonlarında kullanıldı. Siyonist rejimin siber güvenlik merkezleri kurulmasına veya Siyonist rejimin donanım ve yazılımlarının satın alınmasına ve kurumlarına izin veren bazı ülkeler, Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım, çocuk katliamı, kadın cinayetleri ve insanlığa karşı sayısız suçlarla kendi doğasını herkese ortaya koyan rejimin bu önemli arenaya girmeye ehliyeti olmadığı konusunda uyarmak isterim ifadelerini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kenani Amerika hükümetinin İranlı kişi ve şirketlere yönelik siber faaliyetlerle ilgili asılsız iddialarına yanıt olarak bu ülkenin hükümetine İnsan haklarına yönelik müdahaleci ve tehditkar politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor tavsiyesinde bulundu. Amerika hükümetinin İranlı vatandaşlara ve şirketlere yönelik siber faaliyetlerle ilgili asılsız iddialarını reddeden Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasir Kenani, Amerika, Amerikan kurumları, Amerika'nın Gazze Şeridi ve Filistin'in Batı Şeria'daki Siyonist rejimin savaş suçları ve soykırımına yönelik sınırsız destek politikalarına karşı küresel eleştiri dalgası ve Amerika'daki protestocuların şiddetle bastırılması üzerindeki dikkatleri dağıtmak için İranlı kişi ve kurumları çeşitli mesnetsiz etiketlerle etiketleyemez dedi. Kenani açıklamalarından devamında Amerika hükümetine diğer ülke ve uluslara karşı asılsız suçlamalarda bulunmak yerine ezilen Filistin ulusuna karşı apartheid rejimine ve Siyonist işgali verdi, silah, askeri, mali ve uluslararası politika desteğine son vermeyi ve uluslararası insan haklarına, uluslararası hukuka, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik müdahaleci ve tehditkar politikalarını gözden geçirmeyi ve sorumlu davranmayı tavsiye ediyoruz ifadelerine kullandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayımladığı günlük raporunda işgal güçlerinin bölgede sürdürmekte oldukları soykırım saldırısında son 24 saat içinde 6 katliam gerçekleştirdikleri, 79 kişiyi şehit ettikleri, 86 kişiyi de yaraladıkları duyuruldu. Sağlık Bakanlığı açıklamasında 7 Ekim 2023 tarihinde başlatılan soykırım saldırılarında şimdiye kadar şehit edilenlerin toplam sayısının 34.262, yaralananların sayısının ise 77.229 olduğu, ancak bu sayının henüz enkaz altında olanları ve işgal güçleri tarafından öldürülüp cesetleri yollara savrulanlardan henüz toplanmamış olanları kapsamadığı ifade edildi. Açıklamada enkaz altında ve yollarda da binlerce kişinin bulunduğu işgal güçlerinin saldırıları ve engellemeleri yüzünden sağlık ekiplerinin ve sivil savunma elemanlarının onlara ulaşmakta büyük zorluklar yaşadıkları belirtildi. Enkaz altında kalanların ve yollara savrulanların tümünün toplanması durumunda şehit sayısının 40 bini geçeceği tahmin ediliyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler temsilciliği Siyonistlerin Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım üzerinden 200 gün geçerken uluslararası camianın hala sessiz kalmasını eleştirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler temsilciliği X hesabı üzerinde yaptığı açıklamada şöyle yazdı. Masum Filistinlilere karşı Siyonist aşırıcılar tarafından yapılan soykırım savaşı 200 gündür cezalandırılmadan devam etmiştir. İşgal rejimi şimdilik 14 bini aşkın çocuğu katletmiştir ve bundan iyice haz alıyor.
Ebu Ubeyde İran'ın yanıtının düşmanın denklemlerini altüst ettiğini söyledi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Hasan Dugaylıları sözcüsü Ebu Ubeyde, İran devrim muhafızlarının Siyonistlere yönelik geniş çaplı operasyonuna değinerek İran'ın yanıtının düşmanın denklemlerini yerle bir ettiğini söyledi. Hasan Dugaylıları sözcüsü Ebu Ubeyde salı günü yaptığı konuşmada İran'ın kararlı ve kapsamlı tepkisi yeni kurallar belirledi, düşmanın denklemlerini alt üst etti dedi. Ebu Ubeyde ayrıca ayağa kalkma çağrısında da bulunarak tüm milletimizi eylemlerini yoğunlaştırmaya ve direnişe destek olmaya çağırıyoruz. Direniş milletin fedakarlığına sadıktır, milletin acılarını ve umutlarını taşıyor dedi. Gazze'de direnişin Siyonistlere karşı mücadelesini sürdürdüğüne dikkat çeken Ebu Ubeyde şunları da söyledi. Aradan 200 gün geçti ve Siyonist işgalci ordu hala Gazze bataklığında dolaşıyor ve içine düştüğü krizi daha fazla ölüm ve yıkım uğruna devam ettiriyor. Kassam Tugayları sözcüsü şöyle devam etti. Suçlu düşman imajını iyileştirmek istiyor ama aşağılanmaktan başka bir şey başaramayacak. 200 gün sonra direniş dağ gibi güçlü duruş sergileyebileceğini gösterdi. Düşman soykırımdan, yıkımdan ve öldürmekten başka bir şey başaramadı. Kassam Tugayları sözcüsü ayrıca düşmanın Gazze'de hiçbir hedefi ve vizyonun olmadığını ve esirlerini kurtaramadığını vurgulayarak şunları da sözden ekledi. Ron Aradan'ın senaryosu belki de düşmanın Gazze esirleriyle ilgili en olası senaryosu. Ron Arad, İsrail Hava Kuvvetleri'nin 1986 yılında Güney Lübnan'da kaybolan yardımcı pilotudur. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Topluma Gazze'de ortaya çıkarılan toplu mezarlarla ilgili acil ve kapsamlı soruşturma başlatılması çağrısı yaptı. Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Gazze'deki Nasır ve Şifa Hastanelerinde toplu mezar bulunmasında dehşet duyuldu. Kaydedilirken bu korkunç vurgular, adalete ve hesap verebilirliği sağlamak için acil ve kapsamlı soruşturmalar yapılmasını gerektiriyor ifadesini kullandı. Açıklamada Gazze'ye yönelik saldırılara devam eden İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı kararlarını hiçe saydı ve cezasız kaldığı vurgulandı. Siyonist İsrail'in sivillere yönelik toplu katliamlara ilişkin kanıtların savaş suçu ve soykırımı işaret ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu bağlamda uluslararası toplumu failleri adalet önüne çıkarmak ve mağdurlar ile ailelerine hesap verebilmesini sağlamak için harekete geçmeye çağırıyoruz ifadelerine yer verildi.
Ve eski Amerika Temsilciler Meclis Başkanı Demokrat Vekil Nancy Pelosi, İsrail Rejimi Başbakanı Netanyahu'nun iki devletli çözümün önünde yıllardır engel olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in kendini savunma hakkını tanımalıyız, biz Netanyahu'nun politika ve uygulamalarını reddediyoruz diyen Pelosi, yapılanlar korkunç, onun verdiği karşılıktan daha kötü ne yapılabilirdi ki dedi ve Gazze'deki yıkımın devasa boyutlarda olduğunu belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Tahran'ın Kafkasya'da istikrara yeniden destek vermesiyle ilgili. Bakü ile Erivan arasında sınır çizme komisyonunun 8. toplantısında varılan son anlaşmaların ardından Tahran, savaşan taraflar arasındaki sınır anlaşmazlıklarının barışçıl çözümüne yol açacak her türlü anlaşmaya saygı duyduğunu açıkladı. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani, gazetecilerin Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında bazı sınır anlaşmazlığı konularına ilişkin yakın zamanda varılan anlaşmaya yönelik sorularını yanıtlarken, İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında yapılan 8. toplantıda iki ülke arasındaki sınır çizme komisyonunun yaptığı anlaşmaları kabul ettiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi için Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın sınır sorunlarını barışçıl yöntemlerle başvurarak çözmeye yönelik çabalarının sürdürülmesinin gerekli olduğunu açıkladı. Savaşan tarafların vardığı anlaşmalar doğrultusunda Bakü ve Erivan yetkilileri son günlerde önemli anlaşmalara vardı. Bu anlaşmalara göre Ermenistan hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ile ihtilaflı olan ve stratejik öneme sahip 4 köyü Bakü hükümetine devretmeyi taahhüt etti. Buna karşı anlaşmada Azeri tarafının 1992 yılında yayımlanan Almaty Deklarasyonu çerçevesine de saygı göstermesi öngörülüyor. Almaty Deklarasyonu'nun eski Sovyetler Birliği ülkelerin bağımsızlığına ve ülkelerin uluslararası sınırlara dayalı olarak karşılıklı işbirliğini sürdürmeleri gerektiğini vurgu yapıyor. Bakü ile Erivan arasında son anlaşma sınır çizme komisyonu toplantısına yapılırken Ermenistan ile Gürcistan arasındaki yol üzerinde yer alan alanlar bu anlaşmalara dahil edilmemiştir. Bu bağlamda İran'ın Erivan Büyükelçisi Mehdi Sopani, Ermeni gazetecilere Erivan hükümeti yetkililerinin Bakü hükümetiyle yapılan barış görüşmelerinde varılan konular ve varılan anlaşmalar hakkında Tahran'ı önceden bilgilendirdiğini ifade ederek İran ile Ermenistan'ın gelecekteki işbirliğine ilişkin şöyle dedi. İran'ın Ermenistan'la kapsamlı bir işbirliği var. Bu işbirlikleri çeşitli ve farklı sektörlerdedir. İran, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor ve uluslararası sınırların değişmesine karşı çıkıyor. İşbirliğimiz ne kadar genişleyebileceği ise iki ülke ve iki ülkenin birbirine beyan ettiği ihtiyaçlara bağlıdır.
Karabağ barış görüşmelerinde Azeri ve Ermeni yetkililerin gündemindeki önemli konulardan biri, iki ülkenin Rus askerini Güney Kafkasya bölgesinden çıkarma çabasıdır. Aynı bağlamda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus barış güçlerinin bölgeden çekilmesine açıklık getirerek, Tavuş'ta Rus üslerinin bulunduğunu özel askeri durum nedeniyle, Rus askeri üslerinin bu bölgede bulunduğunu, şu sırada koşullarda önemli bir değişiklik olduğunu ve bunun da her günde etkisi olması gerektiğini ifade etti. Başka bir ifade ile Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin cephe hattı yok, sınırı var. Sınır barışın sembolüdür ve bu da Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınır muhafızlarının birbiriyle işbirliği yaparak sınırları bağımsız olarak koruyabilecekleri anlamına geldi. Daha önce de Ermenistan Başbakanı Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ bölgesinden çekildiğini açıklamış ve bu bölgenin İran'a karşı kullanılma ihtimalinden bahsetmiş, İran'ın Kafkas ülkelerinin toprak bütünlüğünü tanıdığını söylemişti. Bu nedenle bir ülkenin komşusuna karşı İran'ın güvenliğine ve ulusal çıkarlarına aykırı bir eylemde bulunması pek olası değildir. Ermenistan hükümeti bölge ülkelerinin İran'a karşı zarar veren hiçbir politikasına tolerans göstermeyecektir. Tahran'ın Ervan ile Baki arasında son dönemde varılan anlaşmalara verdiği destek hakkında genel olarak şunu söylemek gerekir. Hiç şüphesiz İran'ın desteği Güney Kafkasya'daki barış sürecini hızlandırabilir. Ancak İran'ın desteği olmadan Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlamasının mümkün olmayacağına şüphe yoktur. Buna rağmen Tahran her zaman olduğu gibi Güney Kafkasya'da barış istiyor.
Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Siyonist ordudaki istifanın dominosu ile ilgili. Aksa Tufanı operasyonundan 7 ay sonra Siyonist rejimin askeri istihbarat servis başkanı Aharon Haliva, Filistin direnişine yönelik 7 Ekim operasyonunun başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle görevinden istifa etti. Siyonist Rejim Ordusu'nun Askeri İstihbarat Servis Başkanı, Siyonist Rejim Ordusu'nun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye yazdığı istifa mektubunda Hamas hareketinin 7 Ekim Cumartesi günü kanlı bir saldırı gerçekleştirdiğini, sonuçlarının şiddetli ve acı olduğunu kaydetti. Haliva şöyle devam etti. Emrim altındaki istihbarat birimi bize verilen görevi yerine getirmedi ve bu kara günü asla unutmayacağım ve bu derin acıyı her zaman içimde taşıyacağım. Ayrıca geçtiğimiz gün Aksa Tufanı operasyonunda Siyonist rejimin Filistin direnişine karşı başarısız kalması üzerine Siyonist rejimin iki üst düzey yetkilisi istifaya zorlandı. Siyonist rejim Aksa Tufanı'nın intikamını almak için 7 ay boyunca Gazze'ye her gün topyekün saldırılar düzenleyerek katliamlar yaptı. Ancak bu saldırılar aynı zamanda Siyonistlerin Hamas'tan rehinelerini kurtarmayı başaramaması nedeniyle yeni bir yenilgiye de yol açtı. Aksa Tufanı operasyon ardından ve 7 ay sonra savaş boyunca işgal altındaki bölgelerde yaşayanlar birçok kez kitlesel gösteriler düzenleyerek kabinenin istifası çağrısında bulundu. Korsan rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'yu eleştirenler kabinesinin görevden alınması gerektiğini vurgularken aynı zamanda istihbarat yetkililerinin de istifasını talep etti. Şimdi Siyonist rejimin askeri istihbarat servisi başkanı ve diğer birkaç askeri yetkili istihbarat başarısızlığının derinliğine tepki olarak istifa etti. 7 Ekim sonrasındaki saldırılarının başarısızlıkla sonuçlanmasının yanı sıra kabinenin savaş çığırtkanlığı yapması ve savaş cephesinin genişlemesi ve son dönemde de İran'ın askeri saldırısının ardından başarısızlıkla sonuçlanması da bu alandaki bir diğer önemli etken.
Siyonist rejimin İran'ın şu an büyükelçiliğine yönelik işlediği suç eylemine gösterdiği tepki Tel Aviv açısından başarısızlıktı. Ancak Siyonist yetkililer işledikleri cinayete İran İslam Cumhuriyeti'nin tepki vermesini beklemiyordu. Siyonist medya askeri istihbarat servisi başkanı Aharon Halivan'ın istifası ardından Siyonist ordusunun da 8200 birimi başkanı Yehuda Fox'un istifa kararının bu rejimin ordusu içinde istifa kartopunun başladığını yazdı. 8200 birimi İsrail rejiminin askeri istihbarat servisinin en büyük birimi olarak önemli bilgilerin toplanmasından, bilgi toplama araçlarının geliştirilmesinden ve bunların sürekli güncellenmesi ve verilen analiz edilmesiyle işlenmesinden ve yetkili makamlara bilgi sağlanmasından sorumlu. Siyonist Hares gazetesinin askeri ilişkiler analisti Amol Heriel bu bağlamdaki analizinde şunları bildirdi. Öngörümüz önümüzdeki dönemde Aksa tufanına karşı koyamadıkları nedeniyle siyasi ve askeri yetkiler arasında geniş bir istifa dalgasına şahit olacağımız yönündedir. Kuşkusuz istihbarat ve askeri yetkililerin istifaları Benjamin Netanyahu'nun son derece sallantılı kabinesi üzerinde baskı oluşturacak. Amol Heriel analizin devamında şunları ekledi. Bu istifa dalgası Benjamin Netanyahu'yu zor durumda bırakıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Lakin nahnu la natawakka an tabanna bihi.
Garanti terroristin i v общем очень
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde bölgemizde yaşanan son gelişmeler, özellikle Filistin odaklı yaşanan olaylar hep konuşuldu, analiz edildi. Yankıları hala devam ediyor. Filistin'de işgal edilmiş topraklarda Hamas ile İsrail ordusu arasındaki devam eden çatışma ve bunun bölgemize yansıması, İran'ın Şam'daki konsolosluğunun hedef alınması, buna cevaben de İran'ın bir misillemede bulunarak İsrail'e füze fırlatması ve ardından yine de Filistin'de ve özellikle Gazze halkı ile ilgili devam eden bu trajik olaylar gündemde, haberler arasında. Yine de bölge ülkelerimizin Siyonist İsrail rejimi ile ilgili politikaları çok konuşuldu değerli dinleyicilerimiz. İsrail ile ilişki içinde olan Arap ülkelerinin politikaları çok eleştirildi aslında. Bunu biz Türkiye medyasında da sıkça gördük. İsrail ile ilişki meselesi gündeme yatırıldı ancak Türkiye ile İsrail arasında da bir nebze de olsa ekonomik anlamda bir takım değişiklikler ve kısıtlamalar gündeme geldi. Özellikle bir takım ürünlerin ihracatı konusuyla ilgili Türkiye İsrail'e kısıtlama kararı aldı. Ve yine bugünkü sohbetimizde bu konu etrafında aslında olayları toparlamaya ve analiz etmeye çalışacağız. Amerika'nın ve Batı'nın desteği bilindiği gibi İsrail'e sürüyor. Bunun uluslararası anlamda nasıl bir sonuç doğurduğu konusuna da bakmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey hoş geldiniz, saygılarımız efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi kısaca girişte toparlamaya ben çalıştım. Özet olarak Filistin'de başlayan bu çatışma ve vahşetin ardından bölgemizde tansiyonun yükselmesi herkesin dikkatini çekti bildiğiniz gibi. Şimdi 3. Dünya Savaşı mı başlıyor şeklinde sorular hatta gündeme geldi. Biz şimdi İsrail'in nasıl bir çerçevede bu savaşı yürüttüğünü tespit edebiliriz İhsan Bey. Buradan başlayalım. Daha sonra bölgemizle ilgili de tansiyon hakkında bir sorum olacak Safan.
Evet. Ya başta şunu söyleyelim. Bu her ne kadar Amerika bazı şeylerde İsrail'e ilişkin eleştirileri olsa da ya da batılı ülkelerde falan, ama İsrail ilk önce yani bu gücünü aslında batı ülkelerinden ve şeyden alıyor. Amerika'dan alıyor ve bu çok net. Çünkü bugüne kadar İsrail'e karşı böyle net durabilecek hiçbir ülkede çıkmadı. Yani özellikle Batı ve Avrupa'da. Yani sadece eleştirileri de şöyle bir şey. Eleştirileri de çünkü İsrail'in yapmış olduğu kuralsız savaşın içerisinde bu kadar çocuk ve sivilin hayatını kaybetmesine karşın İsrail'e bazı böyle telkinlerde bulunuyor. Yoksa İsrail'e tamamen savaşı bitirin, Gazze'ye girmeyin, Gazze'den çekilin mevzuatı konusunda kesinlikle bir şey yok. Yani bir sert bir tepki ya da karşı duruş yok. Şimdi bu tabii İsrail'in bu kadar pervasız devam etmesinin koşullarından bir tanesi de oldukça Orta Doğu'da ve bazı bu durumu, İsrail'in bu durumu kabul etmeyen ülkeler arasında ciddi bir şekilde tansiyonun yükselmesine neden olabiliyor. Ya bu tansiyon neye evrilir? Açıkçası tabii biraz sonra belki İran'ın tepkisi, onun üzerinde belki bunu konuşabiliriz. Fakat İsrail açıkçası şu anda şunu çok net söylüyor. Ben Orta Doğu'nun jandarması olacağım. Bana karşı çıkabilecek, her ülkeye karşı da kafa tutabilecek düzeydeyim. Bunu söylerken kendi öz gücüne dayalı söylemiyor. Çünkü İsrail'in arkasının çok sağlam olduğunu kendisi çok iyi biliyor. Yani bu konuda yani dünya ülkeleri, batılı ülkeler, özellikle Amerika ya bu konuda çok çifte standart bir şekilde İsrail'i desteklemeye devam ediyor. Ya bu konuda şimdi Türkiye mevzusu var mesela, belki oraya girebiliriz ama şimdi biraz açmak istiyorum. Şimdi Türkiye açıkçası çok net bir şekilde İsrail'e karşı tavrını koymadı. Yani pratik anlamda da koymadı. Evet, teorik olarak Sayın Erdoğan'ın bazı söylemleri, tepkileri olsa da İsrail zaten bu konuda bunu bir diplomatik söylem olarak ele aldı. Yani net bir tavır, yaptırım olarak ele almadı. Yani biliyorsunuz çok zulüm eden ülkeler kendilerine gelebilecek eleştirileri bile sert diplomatik tavır olarak ele alırlar ve yollarına devam ederler. Ve Türkiye'nin tavrı biraz böyle oldu. Şimdi Türkiye'nin içerisinde biraz ticari kısıtlama ve benzeri durumlar oluşmuş olsa da yani bu kısıtlamaların İsrail'i ne kadar etkileyebileceğini ya da ne kadar etkilediğini görmek açıkçası çok zor. Çünkü arka perdede nelerin yaşandığını da tam olarak bilmiyoruz. Ama belli kısıtlamalar olsa da İsrail'in ekonomisini ya da İsrail'e olan ticari ilişkini çok fazla etkileyebileceğini düşünmüyorum. Ama bunun arkasına bakın, dikkat edin, geçenlerde Netanyahu Amerika'ya ilişkin bir açıklama yaptı. Amerika'nın işte bazı şeylerde askeri destekte Rafah sınır kapısından ya da kampına yönelik eğer saldırılar devam ederse ambargoya gidebileceğini ve Netanyahu buna bu konuda çok net bir şekilde resmini çekti. Siz ambargo uygulasanız da ben devam edeceğim dedi. Şimdi bu aslında yazılmış ve stratejisi çizilmiş bir planın uygulamasıdır. Yani ABD'nin burada ambargo söylemine bahsedilmesi, hatta ABD ambargo uygulasa bile bu stratejinin daha öncesinden çizilmiş ve hayata geçirilmesi ve nerede sonuçlanabileceği konusunda da birçok ülkenin hemfikir olduğunu, açıkçası hatta İslam dünyasında da bazı ülkelerin ortak olduğunu çok net söyleyebiliriz. Yani bu durum nereye evrilir? Şu aşamada eğer karşı çok sert bir manevra çizilmezse, karşı konulmasa muhtemelen Gazze'nin kontrolü de açıkçası daha çok Batı Şeria gibi bir yönetim tarzının getirilebileceğini, daha çok İsrail'in kontrolünde oluşabilecek bir mekanizma oluşturulacak ve burada hem Batı ülkeleri, hem Amerika, hem de bazı İslam ülkeleri ve bu konudan da, çünkü ticari ilişkileri İsrail'e devam eden İslam ülkeleri de bu konuda çok memnun olacaklar ve böyle muhtemelen bunun üzerine böyle bir durumla sonuçlanabileceği ve ki durumda oraya doğru gittiğini de söyleyebilirim açıkçası.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini Siyonist İsrail rejiminin Filistin topraklarında sürdürdüğü cinayetlerle ilgili ve bölgemize yansıyan gelişmeler etrafında dinlenmiş oldunuz. Bugünkü sohbetimizin birinci bölümünü sizlerle paylaştık. Röportajımıza kaldığımız yerden yarın akşamki yayında devam edeceğiz. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir/temize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesi Şeyh Zakzaki'nin İran'ın Siyonist rejime saldırısının Siyonist rejimin yenilmezlik efsanesini yıktığını, Bağdat Uluslararası Savunma Fuarı'nda İran İHA ve füze gücünün sergilendiğini ve Gazze'de Nasır Hastanesi çevresinde toplu mezarlarda 210 Filistinli'nin cesedinin bulunduğunu belirtiyor. Cam-ı Cem gazetesi Hizbullah güçlenince Siyonistlere ait Hermes 450 İHA'sının düşürülmesiyle Siyonistlerin endişelendiğini belirttiği haberinde şu ifadelere yer veriyor.
Siyonist rejim ordusuna ait gelişmiş bir insansız hava aracının daha Hizbullah tarafından düşürülmesinin ardından bu rejimin medyası, İsrail istihbaratının ciddi şekilde zarar görmesi konusundaki endişelerini dile getirerek büyük bir sorunla karşı karşıya olduklarını vurguladılar. İbrani medyası, Siyonist rejim ordusunun bir Hermes 450 insansız hava aracının daha Lübnan sınırı bölgeleri semalarında Hizbullah tarafından düşürülmesine tepki göstererek şu açıklamalarda bulundu. Büyük bir sorunla karşı karşıyayız. İbrani web sitesinin askeri muhabiri şu ifadelerde bulundu. Lübnan hava sahasındaki hava üstünlüğünü kaybedersek, istihbarat yeteneklerimiz büyük bir zarar görecek. Yarım yıl süren savaşın ardından Hizbullah İsrail'e başarıyla darbe vurdu ve artık kavramları değiştirmenin zamanı geldi.
Tahran Radyosu.
Siyaset-i Ruz gazetesi, Siyonist rejimin katliam makinesinin Han Yunus'tan Nur Şems'e kadar hala kan akıttığını, Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir'in hükümetin yılın sloganını gerçekleştirmeye çalıştığını, Çin'in İran'dan petrol satın almadaki büyük isteğine yer veriyor. Horasan gazetesi ise İran ve Amerika arasında doğrudan müzakere yapılmadığına dair haberinde şu ifadelere yer veriyor.
İran ile Amerika arasında doğrudan müzakere yapıldığı iddiasını reddeden bilgili bir kaynak, mesaj alışverişi yalnızca belirlenen çerçeve dahilinde sürüyor dedi. Söz konusu bilgili kaynak, İran ile Amerika arasında doğrudan bir müzakere yok ve mesaj alışverişi yalnızca belirlenen çerçeve dahilinde gerçekleşiyor dedi. Aynı kaynak ayrıca nükleer anlaşma üyesi ülkelerle yaptırımların kaldırılması müzakerelerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer baş müzakerecisi Ali Bakri Keni tarafından takip edildiğini vurguladı. Son günlerde bazı yayın kuruluşları gerçek dışı haberler yemleyerek İran yetkililerinin doğrudan Amerika ile müzakere yaptığını ve müzakere mekanizmalarında bazı değişiklikler yapıldığını iddia etmişti.
Hemşehri gazetesi Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'ten naklen İran olmasaydı uyuşturucu maddenin tüm Avrupa'ya yayılmış olacağını, Türkiye'nin İran füzelerinin Kürecik'teki radar üssüyle tespit edildiği iddiasını yalanladığını, Dışişleri Bakanı'nın Finlandiyalı mevkidaşı ile görüşmede İran'ın bölgede gerilim aramadığını belirtiyor. Cevan gazetesi İsmail Haniye'nin açıklamalarına yer vererek şunları belirtiyor.
Türkiye'de bulunan Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye, Gazze'nin idaresiyle ilgili bazı alternatiflerin ortaya atıldığını, ancak bunların başarı elde etmesinin mümkün olmadığını belirterek, Gazze Filistinliler tarafından yönetilir. Hamas, Gazze'nin idaresine tek söz sahibi olma konusunda ısrarcı değil ama biz Filistin halkının bir parçasıyız ve ortaklık temelinde ulusal birlik hükümeti kurulabilir. Gazze'de, Batı Şeria'da veya her ikisinde de Filistin'in durumunu ne işgalcilerin ne de başkasının düzenlemesine izin vermeyeceğiz diye konuştu. Oğullarının ve torunlarının şehit olduğu saldırıya da değinen İsmail Haniye bunun 3 noktayı yansıttığını söyledi. Bunların başında düşmanın 7 ay boyunca askeri hedeflerine ulaşamaması, sivilleri, binlerce çocuğu, kadını ve yaşlıyı öldürmekten başka başarı elde edememesi geliyor. Dolayısıyla 3 oğlumun ve 5 torunumun katledildiği bayramda gerçekleştiren katliam da bu kapsamda yer alıyor ve düşmanın başarısızlığını vurguluyor. İkinci boyutu da evime, evlatlarıma, torunlarıma kadar uzanan böyle bir katliamın devam eden müzakerelerde taviz vermeleri konusunda hareketin lideri ve yönetimi üzerinde baskı oluşturacağını sanmaları ki bu yanıltıcıdır. Üçüncü olarak da oğullarım Filistin halkının bir parçasıdır. Ve durumları Filistin halkının durumuyla aynıdır. İlk andan itibaren oğullarımın kanının Gazze'deki, Batı Şeria'daki her yerdeki Filistin halkının evlatlarından daha değerli olmadığını söyledim.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber olunca deyin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye Dışişleri Bakanı'nın İsmail Haniye ile görüşmesi.
Yüksek bütçe açığı ile Türkiye'deki ekonomik krizin hızlanması.
ve Türkiye'nin İran'la gaz sözleşmesini uzatmak istemesi
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanı ve Hamas'ın Katar'ın başkenti Doha'daki siyasi ofis başkanı ateşkese dahil olmak üzere Gazze şeridindeki son gelişmeleri ele aldılar. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın siyasi dairesi başkanı İsmail Haniye ile görüşmesine yer verildi. Bu habere göre görüşmelerde ateşkes, esir takası ve Gazze şeridine insani yardım gönderilmesi konuları üzerinde duruldu. Hamas Hareketi'nin siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin bu hafta sonunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bu ülkeye gideceği söyleniyor.
Erdoğan, bu ülkenin parlamentosunda iktidardaki AKP milletvekilleriyle yaptığı görüşmede Hamas hareketinin Siyonist rejime karşı mücadeleci bir hareket olduğunu ve Filistin halkının savunulmasının devam ettiğini vurguladığını belirtmişti. Geçen Ocak ayında Türkiye Dışişleri Bakanı Hamas Siyasi Dairesi Başkanı'yla bir araya gelerek Gazze'deki durumu ele aldı. Haberin bir başka bölümünde ise şöyle deniliyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani yaptığı görüşmenin ardından Gazze Savaşı ile ilgili farklı uluslararası pozisyonlar hakkında Romanya Başbakanı ile düzenlediği basın toplantısında çifte standartlarla ilişkilendirilen Gazze Savaşı ile ilgili farklı uluslararası tutumları dikkatle izliyor ve bu alanda standartların birleştirilmesi talep ediyoruz demişti. Siyonist rejimin Gazze'ye saldırmasının üzerinden 6 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen hiçbir sonuç ve başarı elde edemeyen bu rejim her geçen gün daha fazla iç ve dış krize batmış bulunuyor.
Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen halka açık bir toplantıda kent halkı Siyonist rejimi ve destekçilerini kınadı ve bu rejimi cezalandıran İran İslam Cumhuriyeti'ni övdü. Çok sayıda kişi, grup ve partinin katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıda Siyonist rejimi kınayan bazı konuşmacılar, başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerin bu rejimin saldırganlığına ve soykırımına katılmasını insanlığa karşı suç örneği olarak değerlendirdi. Bu halkçı harekete katılanlar, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu asi rejimi cezalandırma yönündeki son eylemini takdir ederek bu kanserli tümöre karşı dünyadaki Müslüman ülkelerin birliğini vurguladılar. Bu törende bazı katılımcılar Şehit Hac Kasım Süleyman'ın resimlerini Filistin ve Lübnan Hizbullah'ının bayraklarını taşıyarak ülkemiz başkonsolosluğunun kapısına çiçek demetleri bırakarak İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini bildirdi. Değerli dinleyiciler, şimdi konuyla ilgili Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Erdoğan'ın küçelerde, mitingilerde, Gazze'den himayeti, Filistin'den himayeti ve hatta Filistinlilerin bugün zaferlerini zaferler kimin gösterme, bunlar millete hoş gelirdi. Veli imareler, işareler ve sonra senediler gösterdi ki beledir. AK Parti'ye mensup olanlar ve Hüseyin Erdoğan'a mensup olan bazı ticari teşkilatlar İsrail'den geniş bir ticari əlaqələri var və bu ticarətdə demək olar ki, İsrailin ehtiyacı olan maddələr Türkiyədən gedir, ətdən suya qədər və hətta barut Türkiyədən gedir və yəni hərbi sursat da Türkiyədən İsrailə gedir Qəzziyə. Və belə bir şərait təbiidir ki, millət üçün çox çətin idi. Rəqib partilərin bunu irəli sürməkləri, yəni xüsusən yeniden Rifah Partisi'nin Gazze'den himayet için İsrail'in ticaretin durdurulmasını şart koyması ve o taraftan Saadet Partisi'nin bu barada çok büyük senetler, belgeler ve bilgiler yayması bunlar millete tesir koydu ve milletler bir o riyakarlık gördüler burada ve bu çok mühim meseleydi. Yani bugün düzdür görürük dünyada hatta Afrikalılar, mərkəzi Amerika xalqı, Latin Amerika xalqı, Birleşmiş Milletler Təşkilatında ve Ali Məhkəmələrdə, Beynəlxalq Məhkəmələrdə İsrail əleyhinə ittihamlar kaldırırlar. Vəli Müslüman dövlətlərində bu yox. Yəni tamam millətlərin dövlətlərin paytaxtlarında yürüyüşlər var, Müslüman xalqlarında dövlətlərində yox. Ayrı dövlətlərin millətləri himayət edirlər, hər cür himayət edirlər Qazda xalqından, Ərəb Müslüman dövlətlərində belə bir xəbəri yox. Bunların içində əlbəttə olan fəqət Əraqda, Suriyədə, Lübnanda və Yəməndədir, deyərlər, müqavimət cəbhəsi, direniş əksəni adı altında müqavimətlər var. Yəni Hizbullah himayət edir Qazdadan, Suriyədə olan qruplar himayə edir Qazdadan, Əraqda olan Həşd-i Şəbi qruplar himayə edir Qazdadan, Yəməndə olan Ənsarullah himayə edir Qazdadan, Qazdada olan müsəlman xalqıdan bu dediğim qruplar ki, hamısı İranın dəstəyi altındadır, bunların hamısı şiədirlər. Və sünni xalqdan buna bir dəstək yox, himayə yox və bu arada təh Türkiyənin çağırıb, bağırıb və himayət dəstək sözü vermək və şuar göstərmək və aşağıdan, necə deyərlər, ticarəti ondan kəsməmək və ticarəti idamə vermək bu göstərir ki, doğrudan milləti, Türk millətini çox əziyyətə saldı. Yəni, acıq, xəş, bugün higarət müsəlman xalqlarda var ki, niyə bir iş görə bilmirlər?
Sayın Rəhmətullah Şərifiyə görüşlərini bizimlə paylaşdığı üçün təşəkkür edirik.
Tahran Radiosu.
Ekonomik krizin devam etmesiyle birlikte Türk toplumunun zayıf ve orta sınıfının sorunları yoğunlaşırken bu ülke toplumunun orta sınıfı tam bir çöküşe maruz kalıyor. Türkiye'nin bütçe açığının bu ülke tarihindeki en yüksek rakama ulaştığı belirtiliyor. Bu haberin yayınlanması Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in krizden etkilenen bu ülkenin ekonomisi için etkili önlemler alamadığı anlamına geliyor. Bu arada Mehmet Şimşek'in Ekonomi Bakanı olarak atanmasının amaçlarından biri de yabancı yatırımcıların dikkatini çekmekti. Ancak Recep Tayyip Erdoğan vaatlerinden bir yıl sonra ve gelinen noktada Ankara hükümeti yetkilileri döviz kaynağı almak için Dünya Bankası'na başvurdu. Enflasyon, işsizlik ve yabancı bankaların borçlarının yarattığı baskılar Türk hükümetini ve halkını daha da zora soktu. Öyle ki iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi 20 yılı aşkın liderliğinin ardından ilk kez Türkiye'de ikinci parti konumuna geriledi.
Bu durum sayısız ekonomik krizin yanı sıra Türkiye'nin 100 yılı aşkın tarihindeki en büyük bütçe açığıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Resmi kaynaklara göre Türkiye ekonomisinin 570,2 milyar liralık nakit açığı Türk ekonomistlerini endişelendiren bir rakam. Bu nakit bütçe açığı rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %121'den fazla bir artışa işaret ediyor. Elbette bu, Hazine Bakanlığı'nın 2024 yılının ilk 3 ayında kaydettiği bir rakam ve bu yılın sonuna doğru Türkiye pazarındaki durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.
Recep Tayyip Erdoğan'ın en yeni bakanlar kurulu bir yılını doldurmak üzere fakat Türkiye'de ekonomik kriz halen devam ediyor. Amerikan doları 32 lira gibi rakamlara zirve yaptı fakat geçen Mayıs ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan halktan güven oyu alması durumunda Amerikan dolarını 20 liranın altına geri getireceği vaadinde bulunmuştu. Türk gazeteci ve ekonomi analisti Mustafa Birdircin Ankara Bir Gün gazetesinde yayınlanan makalesinde şunları yazdı. 2023 yılında 14.043.957 yeni icra ve iflas davası açıldı. Bu yeni davaların da eklenmesiyle toplam idare ve iflas dava sayısı 38.969.260 rekora ulaştı. Adalet Bakanlığı'nın icra daireleri ve iflaslara ilişkin verileri ülkede ekonomik sorunların giderek derinleştiğini, ekonomik krizin mali şikayetlerin, karşılıksız çeklerin ve iflas başvurularının sayısında artışa yol açtığı gösteriliyor. Türkiye mahkemelerinde görülen icra ve iflas davalarının sayısı 2024 yılı itibariyle 39 milyona ulaştı. Bu durum 2015 ila 2023 döneminde icra ve iflas davalarının davalarının sayısında %49'luk bir artış olduğunu gösteriyor. Yani Ankara hükümetinin kabineye bir kurtarıcı getirilmesi yönündeki etkileyici propagandasına rağmen Mehmet Şimşek de yabancı yatırımcıları çekme konusunda başarısız oldu.
Ve son olarak geçtiğimiz hafta İran ve Türkiye'nin üst düzey yetkililerinin Tahran'da yaptığı son toplantıda iki taraf İran ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının Ankara'da yaptıkları son toplantıda gündeme getirilen önceki karşılıklı anlaşmaların genişletilmesinin uygulanması konusunu ele aldı. Bu bağlamda İran Petrol Bakanı Cevad Oğci, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Tahran'da yaptığı görüşmede İki ülke cumhurbaşkanlarının son olarak Ankara'daki görüşmede yapıcı müzakereler ve anlaşmalar yaptıklarını ifade ederek, ikili ilişkilerin her geçen gün geliştiğini, bu işbirliğinin açık örneklerinden birinin de enerji alanında yaşandığını kaydetti.
İran Petrol Bakanı Cevad Oğuncu, İran'ın Türkiye ile petrol endüstrisinin büyük ve küçük sektörlerinde ilişkileri geliştirmeye %100 hazır olduğunu belirterek, Türk hükümetinin İran'a başta gaz olmak üzere enerji sektöründe yatırım yapmaya hazır olduğunu açıkladığını belirtti. İran, 40 trilyon metreküp'e yakın kanıtlanmış doğal gaz kaynağına sahip olması nedeniyle bu doğal ürüne ihtiyaç duyan ülkelerin uzun vadeli ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Aslında İran, mevcut gaz kaynaklarıyla Avrupa Birliği ve Batı Asya'daki tüketim pazarlarının ihtiyaçlarını uzun vadede karşılayabilecek güce sahiptir. Türkiye aynı zamanda İran doğalgazının en eski müşterilerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye'nin doğal enerjiyi artan ihtiyacı Ankara hükümet yetkililerini Türkiye'nin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için çok çalışmaya yöneltmiştir. Bu nedenle İran gazının Türkiye ihracatına ilişkin 25 yıllık sözleşmenin 2026 yılında sona ereceğini göz önünde bulunduran Ankara şimdiden İran'ın Türkiye'ye gaz ihracatını uzun vadede genişletmenin yollarını arıyor.
Doğalgaz ticareti alanında daha önce yapılmış olan 25 yıllık sözleşmenin değişikliklerle yenilenmesi veya yeni bir sözleşme imzalanması bu çerçevede yer alıyor. Bu bağlamda İran'ın eski Ankara Büyükelçisi ve ekonomi uzmanı Firuz Devlet Abadi şöyle diyor. Türklerin de sözleşmenin devamıyla ilgilendiğinden Ankara ile gaz sözleşmesini sürdürmemiz gerekiyor. Mevcut durumda Tahran ve Ankara, İran'ın Türkiye'ye gaz ihracatını artırırken iki komşu ülke arasında yeni bir gaz ihracat boru hattının inşasını gerçekleştirmeye çalışıyor. Ekonomik diplomasiden sorumlu İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mehdi Seferi geçtiğimiz yaz Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ahmet Yıldız ile yaptığı görüşmede İran ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin 30 milyar dolara çıkarılmasına vurgu yapmıştı.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@ws.erif.ir adresine yazabilirsiniz.
Gelişmelerle tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde antik İranlıların su ile ilgili inanç ve görüşlerine değinmek istiyoruz. İnsanın suya olan ihtiyacı ve ona duyduğu saygı, tarihte ve insanlık yaşamı boyunca var olan bir inanıştır. İranlılar arasında eskiden beri suya ulaşmak, mutluluk dolu kutlamalar için bir sebep olmuştur. İran'da suyun kutsallığına ilgi ve şairane latif duyguların coşması ise suya olan manevi yaklaşımın göstergesidir. İran kültüründe ve antik İranlıların inanışlarına göre su, hayatın oluşmasında ve mitoloji tarihinde kötülüğe karşı iyiliğin zafer kazanmasında önemli role sahiptir. İşte bu yüzden İran'ın dini törenlerinde ve halk arasındaki inanışlarda suyun özel konumu vardır. Antik İran, Aryan ve Hint Avrupa ırklarından oluşuyordu. Ayrıca dini kanıtlar ve filoloji bilimine göre söz konusu kavimler suyun özel ve önemli rolü olan inanç ve törenlere sahipler. Fakat görünüşe göre bu inançlar ve törenler galiba milattan önce 2. milenyumda oluşmuştur. Birçok kanıt Hint Avrupalılar arasında suyun kutsal olduğunu gösteriyor. Onlar suyu bazen nehir ve ırmak şeklinde, bazen de deniz halinde övüyor ve saygı duyuyordu. Muhtemelen suyun doğurganlık ve yetiştirme özelliklerinden dolayı onunla ilgili dişi bir kelime olan ab kelimesini kullanıyorlardı. Hint Avrupalılar bu övgüyü genelde dini ritüeller ve gelenekler kapsamında işliyorlardı. Nitekim ateş de tıpkı su gibi özel bir konuma sahipti. Bu gelenek Hint-İran dönemine kadar, hatta ondan sonra bile devam etti. Eski Hint-İran dini metinlerinde su övülüyor. Aryan din edebiyatının tamamını içine alan ve Hinduizm dinine inananlar için kutsal olan Vedalarda 4 şiir ve de dağınık beyitlerde suyu öven ve onu annelerin yüzüne, genç dul kadına veya tanrıçaya benzeten şiirler vardır. Bu tanrıçalar kendilerine tapanlara ve de kurban kesenlere uzun ömür, sağlık ve ölümsüzlük bağışlıyorlar. Söz konusu metinlere göre su, tüm kötülükler ve günahları temizlerken besinler ve şifa veren bitkilerin kaynağı ve tedavi edici özelliklere sahiptir.
Tahran Radyosu.
Antik İran inancına göre ikinci yaratılış sudan kaynaklanmıştır. Eski Pers İmparatorluğu resmi dini Zertüşlüğün baş tanrısı iyilik ilkesi Ahura Mazda suyu gökyüzünün gevherinde yaratarak onunla dünyanın hayat bulması ve neşe ile dolmasını sağlarken rüzgar, yağmur, sis, kar ve yağmur bulutlarını yaratıyordu. Ayrıca İran mitolojisinde yaratılış gelişmelerinin merkezi olan dünyanın ortası, aslında bazı araştırmacılara göre İran'ın doğusundaki mitolojik bir nehir olan Daitya Nehri'nin kıyısı ya da Zertüştülüğün kutsal kitabında 16 mükemmel topraktan en güzeli olduğu düşünülen Aryanen Vajeh yani İranlıların asıl toprağıdır. Bu inanca göre suyun yaratılışı İran takvimi ile 16 ordu beheşt ila 11 tir yani miladi takvimle 6 Mayıs ile 2 Temmuz tarihleri arasına kadar sürmüştür. Söz konusu dinin su ile ilgili inancına göre bu hayati unsur yaşamın ve antik İranlıların inancının odağında yer alıyor ve temizleyen ve arındıran faktör olarak sayılıyor. Antik yazarlar da İranlıların suyu büyük saygı duyduklarına değiniyorlar. Nitekim antik Yunan tarihçi ve yazar Herodot, İranlıların akan sulara saygı duyduklarını, ellerini bile akan suda yıkamayarak kimseye de akan suları kirletmeye izin vermediklerini yazıyor. Temizleme rolü eskiden beri suyun kötüyü iyiden, yanlışı doğrudan, pisliği temizden ayırt etmek için kullanılmasına sebep olurken, antik çağda susuzların ver-ab denilen su ile yapılan sınavdan alnı ak çıkması için kullanılırdı. Bu yöntem Hint-İran dönemine dayanıyor. Yemin veya anlaşmayı bozmakla suçlanan kişi suda duran bir erkeğin bacaklarını tutarken suya dalıyor. Diğer yandan bir okçunun attığı oku yakalayıp getirmeye giden kişinin dönmesine kadar suda kalması gerekir. Eğer bu sürede ölmezse suçsuzdur. Antik İran'da Zertüştlük inancında kuraklık, ehrimen, şeytan, su ve verimlilik ise dünyanın tek yaradanı olan Ahura'nın simgesidir. Onlar maddi yaratılışının temelini su biliyor ve gökkuşağını devlerin ruhu ve yağmuru engelleyen olarak biliyorlardı. Ünlü şair Firdevsi bilinen eseri Şahname'de bu konuya değiniyor ve Keykavus ve Keyhüsrev'in Azergüş Nasp, Ateş Gede'ye girerek kendi tanrılarına dua etmek isterken önce elleri, ayakları ve bedenlerini yıkayarak ardından mabede girdiklerini yazıyor. Abangah şenliği ise su, ab ve su meleğinin adıdır. Eski İranlılar bugün de akan sular ve nehirlerin kıyısına gider, çeşitli dini şiirler okur, eğlence tertip ederler. Ve çimen, temizlik, bitkilerin yetiştirmesi ve büyümesiyle diğer ihtiyaçlar için en büyük nimetlerden biri olan su için şükrederlerdi. Biruni, Asaril Bakiye adlı kitabında bu şenliğin İran takvimi ile sular anlamında olan Aban ayının 10. günü olduğuna değiniyor. Bugün de Piştadiler hanedanından Nevzer'in ölümü ardından Tahmasp'ın oğlu Zav tahta oturarak halkı nehirler kazmaya ve su yolları ve kanalları onarmaya emretti. Bugün de 7 ülkeye Feridun'un demirci Kahve'nin yardımı ile Zahhak'ı esir aldığı ve kendisinin krallık tahtını oturduğu haberi yayıldı. Feridun halka kendi evlerine tekrar sahip olmalarını emrederken kendilerini ev sahibi olarak tanımlamalarını istedi. Kendisi de kendi ailesine sahip çıktı. Zira Zahhak döneminde İranlıları ev barka sahip değillerdi. Milattan yaklaşık 50 yıl önce dünyaya gelen Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozof Strabon, İranlılar nezdinde akarsuların saygınlığına değinerek şöyle yazıyor. İranlılar akan nehirlerde vücutlarını yıkamıyorlar, nehirlerde banyo yapmıyorlar. Onlar bunun için durgun ve güneşin direkt ışığı altında olan suları kullanıyorlar. Sonuçta akmakta olan suları kirletmiyor, hiçbir ölüyü veya kirli şeyi suya atmıyorlar. İranlılar tarafından nehirlere verilen tüm isimler bir nevi saygınlık veya övgü kapsıyor. İranlı ünlü yazar ve araştırmacı Dr. Mehrdan Bahar'ın belirttiğine göre, arkeolojik çalışmalar ve kazılarda bulunan testi veya suyun saklanma kapları üzerinde yılan, çiçek, bitki ve insan motifleri bulunuyor. Dr. Bahar, söz konusu motiflerin su ile bağlantılı oldukları için bu kapların üzerinde bulunduğunu belirtiyor. Fakat söz konusu eşya ve üzerlerindeki canlıların motifleri arasında nasıl bir bağlantı olduğu ise şimdiye kadar netlik kazanmamıştır. Diyarında ve coğrafyasında bol su olmasa da İran kültüründe suyun rolü ve etkinliği büyüktür. Her iyi şey suya atfedilir ve suya bağlı olan her şeye tazelik ve canlılık adı verilir ve kıvamında yetişen her şey bitki ise sulu sayılır. İranlıların İslam dini ile müşerref olduklarında ise İranlıların genel kültürü ise İslami düşünceden etkilendi ve su ile ilgili inançlara göre davranıldı. Bu bağlamda İran kültüründe her şeyin hayat ve yaşamı suda başladı. Devamı da suya bağlıdır. Bu görüşe göre ilk suyun varlığı ve temeli göktendir ve toprağın üzerine konuşlanıyor. Gökyüzü ve yer yaratılmadan önce ilk dünya sudandı. Su ise yaşamın temelidir. Doğanın güzellikleri sudandır. İnsanın beslenmesi ve yiyecekleri suya bağlıdır. Ve su insanların temizliği, bitkilerin yetişmesinin temel unsurudur. Bu yüzden insanlar suya önemli oranda saygı duyarlar. İranlılar nezdinde suyun saygınlığı ve kutsallığı üzerinde yemin edilecek kadar fazladır. Tıpkı bu akan suya yemin ederim, bu parlak suya yemin veya suyun aydınlığına yemin gibi. İranlılar ister sıradan insanlar, ister edipler ve arifler ve diğer birçok insan gibi ebedi yaşam ve ölümsüzlüğü aramışlardır. Efsaneler ve tarih de İranlıların ölümsüzlük ve ebedi hayatın yollarını aradığını gösteriyor. Ölüme yakalanmamak ve yok olmamak anlamında olan bu ebedi hayata ulaşma şartı ise abi hayata ulaşmak ve içmektir. Ebedi yaşam hedefine ulaşma bahanesi ve felsefesi olan abi hayat ise günümüzde halk, edebiyat ve irfan dilinde bu düşüncenin ve hedefin bir tabiridir. Başka bir ifade ile abi hayat tabiri ebedi düşünce ve ölümsüz yaşam anlamındadır. Efsanelere göre abi hayat karanlık toprakların karanlık bölgesinde olan bir çeşmedir. Ve ondan içen ya da yıkanan kimse ölümsüzleşiyor. Ebedi hayat peşinde olan kahramanlardan Sümer'in tarihi kral Gılgamış'tır. Ferdevsi'nin Şahname eserindeki efsanevi kahramanlardan İsfendiyar da bir nevi ölümsüzlüğe sahiptir. İskender abi hayatı bulmakta başarısızdır. Ve Hızır ondan içerek ölümsüzleşiyor. Bu yüzden abi hayata abi Hızır da deniliyor. Ve aradaki bazı benzerliklerden dolayı bazı şairlerin eserlerinde cami cem ile karıştırılıyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa.